Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahval'den herkese merhabalar. Ben Yavuz Baydar. Sıcak takipteyiz ve Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerin hemen ardından sıcağı sıcağına ortaya çıkan tabloyu değerlendiriyoruz. Değerli meslektaşım Hasan Kahvecioğlu'yla birlikte. Merhabalar Hasan.
Merhabalar, kolay gelsin. Sizleri görmek ne güzel.
Cümlemize
Kıbrıs'tan sevgiler, selamlar.
Şimdi son durumu netleşen veriler üzerinden, tabii öncesinde de gergin bir ortam vardı ve gelinen bir nokta var. Her şey ikinci tura kaldı ama şu tabloyu bir değerlendirelim senin tecrübe, hafıza ve analizlerinle.
Şimdi Kıbrıs'ın kuzeyi çok zor bir dönemden geçiyor. Belki de bu seçimlerin referandum kıvamında geçmesinin en önemli nedeni de bu. Yani bu bugüne kadar geçirdiğimiz normal bir seçim sayılmamalı. Bu çok çok çok özel, geleceğimize ilişkin mesajlar içeren, az sonra mesajlara geliriz, halkın verdiği mesajlara. Kötü bir dönemdi, özellikle son bir aydır son derecede çirkin müdahaleler içeren bir kampanya dönemi yaşadık. Hatta ben bu seçimlerin olamayabileceği endişesine bile kapıldım. Gerçekten şimdi eskiden de çok eski zamanlardan beri, 20'li 30'lu yıllardan beri Kıbrıs'ta her seçime Türkiye'nin müdahale ettiğini, Türkiye'yi yönetenlerin müdahale ettiklerini biliyoruz. Her bir partinin kendi yoğurt yiyişi vardı. Bunu değişik şekillerde yapmışlardı. Kimi zaman ikna yoluyla, kimi zaman baskı yoluyla, kimi zaman tehdit yoluyla bütün seçimlerimize müdahale edilmiştir. Ama bu son seçime müdahale tam doğulu bir tarzda ve hoyratça yapılmıştır. Göstere göstere yapılmıştır ve insan haklarına ciddi ihlaller içeren tarzda yapılmıştır. Örneğin seçime 2 gün kala Türkiye Cumhuriyeti Kıbrıs'a 9.900 kişiye hesaplarına 2'şer bin TL yatırarak onlardan oy talep etmesi korkunç aşağılayıcı bir tavır. Bugüne kadar böyle bir şey yaşamadık. Ayrıca Sayın Erdoğan'ın tam seçime 4 gün kala bir tören düzenleyip Ankara'da, buradan Sayın Başbakan Ersin Tatar'ı, ki şimdi müstafi başbakan oldu ama bu sözcüğü bile darbe nitelikli bir dönemden geçtiğimiz için kullanmıyorlar. Hı. Bakın, hükümet düştüğü halde düşmemiş gibi davranıyorlar. Ve bütün bunlar, bu gücü Sayın Erdoğan'dan alıyor. Sayın Erdoğan Ankara'ya çağırıyor başbakanı. Orada bir basın toplantısı düzenleniyor. Ve Ocak ayından beri Kıbrıs'a su verilemeyen boru hattı nedeniyle bir tören olacağını sanıyor herkes. Ama tam törenin sonuna doğru Sayın Erdoğan KKTC Başbakanı'na dönerek efendim bir ikinci konumuz daha vardı diyor. Bir televizyon sunucusu gibi. Bunları herkes gördü ve çok ciddi bir kanıttır o video. Ve Sayın Başbakan da kendi karar almış gibi Maraş'ın bir bölümünü, sahil şeridini halkın kullanımına açacaklarını ilan etti. Çok geçmeden koalisyon ortağı böyle bir hükümet kararı olmadığını, başbakanın Türkiye'ye giderken kendisine bilgi vermediğini, hatta ısrarla telefon edip 1,5 saat önce kendisine sorduğunu ama benim de haberim yok dediğini, böylece bütün iplerin Sayın Erdoğan'ın elinde olduğunu bütün dünyaya göstere göstere böyle bir senaryo oynandı. Yani gerçekten
arka plan böyle. Arka plan böyle. Bu koridordan geçildi ve seçimlere doğru gelindi. Evet. Yani manzara bu. Bir kriz ortamı aslında bu. Yani düşük yoğunluklu mu desek, orta yoğunluklu mu desek, seçmen bu gerilim ortamında seçime gitti, sandık başına gitti, oyunu kullandı. Şimdi gelelim bu arka plan, senin çizdiğin şekilde bu resmin önünde ne var? Oyların bize anlattığı şey ne? Çünkü bir bakıma Ersin Tatar beklenmedik derecede yüksek oy almış görünüyor. Ama sabahleyin ben senin attığın notlara baktım Facebook'ta. çok etkilenmiş görünmüyorsun bu rakamlardan. Yine de genel tabloyu, böyle bir oy dağılımını, katılım oranının anlamını bir değerlendirelim.
Şimdi Sayın Ersin Tatar'ın bu miktarda oy almasını, hatta biraz daha yüksek oy almasını bekliyordum.
Yüzde kaç aldı? Onu da izleyicilerimize aktaralım.
%32 aldı.
Evet.
Aldığı oy %32.
Yaklaşık 3 seçmenden biri ona oy kullandı
diye. Yani belki. Evet, ama bir önceki seçimlerde de aslında şu yorumu yapmamız gerekiyor. Ulusal Birlik Partisi tıpkı AKP gibi devletin egemen partisi gibi davranıyor. Devlet olanakları elindedir ve bu seçim sürecinde size neler dağıtıldığının listesini versem program yetmez. Dolayısıyla geçtiğimiz Ocak ayından beri, üstelik de pandemi dönemini de istismar ederek, olağanüstü yetkiler kullanarak otoriter bir başbakanlık yarattılar ve müthiş bir paylaşım, üleşme süreci yaşadık. İşte bu süreç içerisinde bir kenetlenme oldu UBP'de. Ama zaten UBP'nin %40 dolayında oyu var. Sayın Ersin Tatar'ın %32 oy alması çok doğal. Kendi partisinin oylarını bile konsolide edebilmiş değil. Yani bunu net olarak ortaya koyalım. Ersin Tatar UBP'nin bütün oylarını alabilmiş değil. Birincisi bu. İkincisi, katılım açısından da bir şey söylememiz gerekiyor. Son 2015 yılındaki seçimlerin birinci turunda %62, ikinci turunda %64 katılım oranı olmuştu. Bu defa %58'de kaldı. Bunun da bazı yansımaları var. Eminim ki Türkiye'nin müdahalesini, Türkiye'nin demeyelim AKP'nin müdahalesini sessiz biçimde protesto eden sağ muhafazakar bir kesim olduğu çıktı ortaya. Yani adam Türkiye'ye bağlıdır, Türkiye'nin yaptıklarından medyundur, memnundur, Türkiye'nin katkılarını beğeniyor, anavatanını seviyor ama öte yandan da bu tür bir baskı altında kalmayı reddediyor. Dolayısıyla sağ seçmende böyle bir sessiz tepki oluştu diye değerlendiriyorum ve bir miktar çok olağanüstü bir fark değil. Bir seçimlerimiz çerçevesinde en düşük katılımlı seçim oldu bu. Onu da söylemek mümkün.
Evet. Nasıl bir seçim oldu bu? Yani bu seçime bir isim koymak gerekirse.
Yani bana göre çok müdahaleler içeren, çok yalaşık bulaşık, tıpkı pandemide olduğu gibi, zaten ben öyle isimlendirdim kendi yazılarımda. Çok bulaşık bir seçim oldu. Müdahaleler çok herkesin gözü önünde yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin Büyükelçiliği burada bir seçim karargahına dönüştürüldü. İnsanlar evlere baskınlar yaptılar. AKP'nin ekipleri burada profesyonel anlamda hizmet sundu Ersin Tatar'ın partisine. Burada bir başbakan işte zayıf bir kişilikle otursun, bizim her istediğimizi yapsın diye bir anlayış gelişti. Bu da son derecede Kıbrıslı Türklere hakaret içeren bir yaklaşım.
Yani algı biraz Kuzey Kıbrıs'ı Türkiye mandası gibi böyle nitelendirilmesine ya da böyle bir davranış biçimine tepki demek istiyorsun, o pasif tepki derken ya da sessiz tepki derken.
Sessiz tepkiyi böyle nitelendirmek mümkün ama ben aslında birazcık da az önce anlatmaya çalıştığım Sayın Erdoğan'ın tavrını eleştirmek isterim. Sayın Erdoğan o videoda Ankara'da sergiledikleri Türk KKTC Başbakanı'nın birlikte olduğu videoda her ne kadar da Sayın Ersin Tatar karar aldı dediyse de ve arkasından koalisyon ortağı böyle bir kararımız yoktur diye onu yalanlamışsa da o videoyu izleyenler tıpkı bir karikatür gibi izlediler sonunu. Sonunda ne oldu biliyor musun sevgili Yavuz o videoda? Maraş'a bağlanıldı. Maraş'taki hazırlıklar, ki hükümetin haberi yok. Baktılar ki orada bir büyükelçi duruyor kapısında. Yanında bir komutan duruyor general elbisesiyle. Ve yanında da Mausa'nın belediye başkanı. Apar topar üçünü bir araya getirdiler. Ve Sayın Erdoğan da takdimcilik yapıyor programda. Ve onlara söz veriyor sırayla. Belli ki Sayın Komutan'a önceden gerekli uyarıyı yapmadılar. Ve Sayın Komutan ne dedi biliyor musun orada? Sayın Cumhurbaşkanım, direktiflerinize uyarak Maraş'ı açıyoruz dedi. Ve az önce Sayın Cumhurbaşkanı bunu KKTC hükümeti yaptı derken komutan her şeyi orada berbat etti. Şimdi bu algı, TC Dışişleri'nin bir açıklaması var bugün. Biz almadık o kararı diyor. Yani bütün dünyanın kanabileceğini sanıyorlar. Hmm. Beni üzen asıl bu. Bütün dünyaya ilan ediyorlar. Bu videoyu gösteriyorlar. Herkes bunu görüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar aldı 2 gün önce biliyorsun. Bunu da köşemde paylaştım. Orada da çok net biçimde 6 Ekim günü Ankara'da yapılan gösteri diyor. Yani bütün dünya, Birleşmiş Milletler dahil, burada yapılan müdahaleyi, buradaki provokasyon girişimini, Maraş'ın açılır gibi yapılma girişimini, ki onu ayrıca konuşuruz. Neden Maraş açılıyor? Hı. Bu da ayrı bir dosyadır. Evet. Çok da önemli bir dosyadır. Çünkü yakında Rumlara mallarını vermek zorunda kalacaklar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde aralığa kadar malları iade edecekler.
Bunu öyle bir sıkışma da var. Evet.
Evet. Vermek zorundadırlar. Zaten mahkeme böyle bir karar aldığı içindir ki bu apar topar işler yapılıyor. Hı. Dolayısıyla burada tatsız tuzsuz bir seçim yaşadık. Ama evet, buna rağmen çıkan sonuç, bakın Sayın Tatar'ın kampanyası ile Sayın Akıncı'nın kampanyasını kıyas etmek mümkün değil. Bir tarafta partisi olmayan, bağımsız ve bağlantısı bir cumhurbaşkanı adayı var. Ciddi anlamda büyük bir parti yok onu destekleyen. Öte tarafta da toplumda %40 civarında oy alan, AKP'nin desteğini temin etmiş olan ama en önemlisi hem Kıbrıs'ta hem Türkiye'de yandaş medyanın sürekli pazarladığı bir Ersin Tatar var. Biliyor musun sevgili Yavuz, bu süreç içerisinde Türkiye'de bir iki cılız söyleşi dışında Akıncı'yla hiçbir medya kurumu söyleşi yapmadı.
Müthiş ya da yapamadı. Bir
ambargo.
Ya da yapamadı.
Müthiş bir ambargo koydular. Evet. Ve birçok ki Maraş açılımı da biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanı'ndan gizlenmişti. O ayrı bir background. Onu da bir gün konuşuruz ama demek istediğim bütün bu baskılara rağmen bu seçimde Kıbrıslı Türk'le bir mesaj verdiler. Hmm. Verdikleri mesaj ne olur karışmayın, karışırsanız ters teper mesajıdır. Hmm. Çünkü şunu da söylememiz gerekiyor. Son 2 seçimde AKP'nin müdahale ettiği adaylar kazanmadı, kazanamadı. Kıbrıslı Türkler AKP'nin işaret ettiği adayların tersine oy verdiler. Son 2 seçimimiz böyle oldu. Şimdi bunu çok daha açık yaparak ve biraz daha Kıbrıslı Türkleri inciterek yapmayı denediler. Hoyratça yapmayı denediler. Bu kamuoyunun bir ciddi anlamda tepkisi oldu. Kıbrıslı Türklerin tepkisi oldu.
Evet.
Hatta şunu da ekleyelim. Sayın Akıncı 2015'teki seçimin birinci turunda aldığı oylardan daha fazla oy aldı. Bunu da belirtmiş olalım bir nokta Peki. olarak.
Peki şimdi gelecek pazara kaldı ikinci tur. Dolayısıyla iki aday yarışacak, Mustafa Akıncı ve Ersin Tatar. Durum bu. Ve çok açık ki bu öncesinde yaşanan gerginliğin devamını da muhtemelen tanıklık devam edeceğiz. Gergin bir haftaya gebe şu anda Kuzey Kıbrıs. Bunu görmemek imkansız. Ne olacak? Şimdi tabii ki diğer adayların oylarına talip olunacak. Ama tabii, anladığım kadarıyla senin kuş bakışı, gözlemin burada artık Ersin Tatar'ın oylarının doyum noktasına gelindiği ve bu ikinci turdan eğer şartlar normal yani çerçevede seyrederse Mustafa Akıncı'nın ikinci turdan galip çıkacağı doğrultusunda. Böyle bir yorum yapıyorsun anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla köşede.
Evet, evet.
Yani bu değişebilir ama. Yani bu çok böyle %100 garantili bir şey değil.
Hayır, nasıl bir, kesinlikle
çünkü
değil.
Mesela Tufan Erürmen'in oyları kesinlikle Akıncı'ya mı akar? Veyahut diğer adayların oylarının bir analizini yapsan bize. Yani onlar nereye doğru akar?
Şimdi sevgili Yavuz, çok rakamlar üzerinden gidersek 2015 seçiminde UBP'nin adayı Doktor Dervişeroğlu'ydu ve %28 dolayında oy almıştı. %28 dolayında aldığı oyu en çok %39'a çıkarmıştı. Yani ikinci turda Akıncı karşısında %39 oy almıştı. Bu çok az bir ilerlemeydi. Derviş Eroğlu yılların politikacısı ve kendi partisinin o günlerdeki durumuna da paralel olarak böyle bir artış yapabilmişti. Bu ancak %40'lık bir oy artışıydı. Oysa Akıncı kendisinden daha az oy almıştı. %26 idi ve %60,5 oya yükseldi. Hı. Yani %140 bir artış yaptı Akıncı. Demek ki ikinci tura bakacak olursak Akıncı'nın oylarını artırması ve %50'yi geçmesi ihtimali Sayın Ersin Tatar'a göre çok daha fazla. Çünkü Ersin Tatar birinci turda ki müthiş bir yüklenme oldu her yönden. Hatta ben yedi düvele karşı bir savaş diye anlattım bunu. Yani öyle bir nokta ki bu Sayın Tatar'ın alabileceği maksimum oya geldiğini düşünüyorum. Artık kendi dışındaki partilerin ona oy vermesi çok fazla beklenemez ya da alacağı oy diğer partilerden geçmişte kaydırılan oyların daha azıdır. Evet. Üç tane siyasi partiden söz edebiliyoruz. Bir tane parti var %15 dolayında Sayın Özersayın Partisi %21 dolayında oy almıştı birinci turda geçtiğimiz 2015 seçimlerinde. Özersay %21-25 oy almıştı. Şimdi %4-5'lere düştü Özersay. Tamamen eridi. Üç tane parti neredeyse nal topladı bu seçimde. Bunlar federasyona karşı olan iki devleti savunan partiler. Aslında seçimin bu bakımdan da dünyaya verdiği bana göre çok değerli bir mesaj var. Ve o değerli mesaj da Kıbrıslı Türklerde federasyon ölmüştür. Artık başka yönlere savrulalım, iki devlete geçelim diyen politikaya ciddi bir darbe vurdu Kıbrıslı Türkler. Evet. Özellikle bu üç parti erozyona uğradı. Bir tanesi Türkiyelilerin dediğimiz partisi, Yeniden Doğuş Partisi. Yeniden Doğuş Partisi parlamentoya üye sokmuş olan Türkiyelilerin desteklediği bir parti oldu. Ama bunların oyları dahi Sayın Tatar'a kaydırıldı. Rakamları sandık bazında inceledim. Bütün sandıkları tek tek incelediğim zaman iki gerçekle karşılaştım. Bir, YDP'yi sildiler. Yani Türkiyelilerin partisi diye övünen YDP'yi yerle bir ettiler. İkincisi, Serdar Denktaş'ın partisi olan Demokrat Parti'yi erozyona uğrattılar. Onu da %5'lere çektiler. Ve üçüncüsü de Özersay. Özellikle Özersay %21'lerden %5'lere düşürdü. Bu üç partinin üçü de nal topladı. Bu ne anlama geliyor? Bana sorarsanız federasyon mu yoksa Kıbrıs'ta yeni bir modele mi geçelim diyen bu partiler bu seçimde gerekli yanıtı aldılar. Öte yandan federasyonu savunan Akıncı'yla federasyonu savunan Ehürman bu seçimlerde çok iyi başarılar elde ettiler. Dolayısıyla bunu biraz da böyle okumak gerekiyor. Ortaya konan politikalar açısından Sayın Erdoğan'a ve Sayın Çavuşoğlu'na da verilmiş bir mesajdır bu.
Söylediklerinden bu seçimin özellikle diğerlerine, öncekilere kıyasla daha bir böyle referandum niteliği kazandığı sonucunu da çıkartmak mümkün. Bir de şu var arka planda, tabii Ankara'nın bölge politikaları, Doğu Akdeniz politikaları daha göstere göstere senin tabirinle bir şekilde tüm bölgenin köşelerine yayılmış durumda. Kuzey Kıbrıs'ta bundan payını aldı denebilir. Ve su yüzüne vurmuş bir destek var şu anki işte Ersin Tatar başbakana ve onun seçimiyle, işte onun seçime katılması etrafındaki destekle bakıldığında. Tabii arka planda az önce dile getirdiğin işte federal çözüm mü, başka bir çözüm mü meselesi var. Bir de güneyde pek artık net bir şekilde öyle federal çözüme pek yanaşmayacağı anlaşılan Anastasiadis var. Bir şekilde adanın nimetlerini, etrafındaki nimetle böyle paylaşmak niyetinde olmayan bir kesimin temsilcisi diyebiliriz. İkinci turdaki sonuç, hangi sonuç Anastasiadis'i memnun eder sence?
Şimdi ben ikili görüşmelerin Sayın Akıncı'nın göreve gelmesinden sonra Anastasiadis'le kurduğu ilişkilerin ta başından beri Anastasiadis'in samimiyetle federasyonu savunan bir lider olmadığını savunan biriyim. Ve Anastasiadis'e zaman zaman güvensizlik beyan eden biriyim. Ama
bu aynı zamanda parantez açalım. Aynı zamanda yani Yunan meslektaşlarla da konuşuyorum. Atina'nın da rahatsız olduğu bir şey. Atina da bunun farkında.
Doğru.
Ve çok yani doğru. Aslında yani çözüm ve ihtilaf çözümü konusunda çaba sarf etme yanlısı bir ekibe sahip olan Mitsotakis'in bu rahatsızlığını dolaylı yollardan bir şekilde ilettiği de bilinen bir gerçek. Bunu da eklemiş olalım.
Çok doğru. Hem bu rahatsızlıklarını bildiriyorlar hem açıkça zaman zaman da Türkiye ile ilişkilerimizi bozmasına izin vermeyeceğiz gibi açıklamalar da yapıyorlar. Dolayısıyla Türkiye-Yunanistan arasındaki ilişkilere baktığımız zaman Anastasiadis'in biraz da kamuoyunun baskısıyla, bakın bunun altını çiziyorum, Rum tarafında yakından takip ettiğimiz için görebiliyoruz. Anastasiadis'e karşı federal çözümü savunan ciddi anlamda bir kayma söz konusu. Ciddi anlamda bir Kıbrıslı Türkleri daha iyi anlamaya çalışma çabası var Rum tarafında. Hı hı. Dolayısıyla ben Rum tarafı açısından beşli görüşmelerden kaçabilirler ya da Sayın Anastasiadis son aşamada artık engel çıkarabilir şeklinde bir düşünceye sahip değilim. Çünkü bu defa Kıbrıs sorununu çözmek hem Türk-Yunan ilişkileri bakımından hem Doğu Akdeniz'deki denklemler bakımından farklı olacak. Çok farklı olacak. Artık iki topluluğu masaya oturalım, ucu açık görüşmeler yapalım formatı kabul görmüyor. Ve biliyorsun geçen sene Berlin'de Anastasiadis'le Akıncı bana göre çok olumlu dört noktada olayı, yani raydan çıkmuş olan treni rayına oturtmuşlardı. Dört nokta. Çok güzel bir toparlama oldu. Artık gerek etkin katılım, Kıbrıslı Türklerin kararlara etkin katılımı, siyasal eşitlik bakımından, rotasyon cumhurbaşkanlığında, dönüşümlü başkanlık konularında Anastasiadis ciddi anlamda değişiklikler gösterdi. Bunda biliyor musun sevgili Yavuz, Sayın Akıncı'nın çok ciddi katkıları oldu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ikna olması ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Türk toplumu yanında yer alması. Bunu evet. Sayın Akıncı biraz da mütevaziliğinden dile getirmiyor ama Türkiye ile AB'nin ilişkilerinde bile Sayın Akıncı'nın Borel'le kurduğu dostluk yatıyor. Ve evet. Çünkü Borel'in üslubu çok farklıydı. Sayın Akıncı kendisine müthiş birkaç tane şey verdi ve Türkiye'yi AB bakımından yanınızda tutmak zorundasınız dedi. Şimdi görüyorum ve günlük izlediğim için de biliyorum bütün Avrupa Birliği'ndeki o yumuşamaya da ciddi anlamda katkısı oldu Sayın Akıncı'nın. Hı. Bu yüzden Kıbrıs sorunundaki bir esneklik, Kıbrıs sorunundaki bir yumuşama hem Türkiye'nin hem Rumların hem Türklerin lehine olacak. Avrupa'nın özellikle Almanya'nın girişimleri de göreceksin önümüzdeki bu dönemde yer alacak olan 5+1 görüşmelerinde çok daha farklı şeylere gebedir evet. Kıbrıs sorunu. Çünkü bu defa masada 5 tarafın 5'i de olacak. Bu defa iki taraf oturacak, ucu açık görüşecek yok. Sayın Birleşikler Genel Sekreterinin tavırlarından okuyorum bunu, ısrarından okuyorum bunu. Geçen gün Sayın Akıncı Genel Sekreterle uzun bir video görüşmesi yapmıştı. Evet. Bunlar Kıbrıslı Türklerin eskiden alışık olmadığı şeyler. Kıbrıslı anladım. Türklere bu son 2-3 yılda çok sıcak davranıyor AB'de ve aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de. Tam işte bu kıvama geldiği bir noktada Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Çavuşoğlu'nun o dediğim gibi tehditkar söylemleri gündeme geldi ve bütün o dengeleri bozabilecek bir tehdit içermeye başladı. Asıl Kıbrıslı Türklerin de Türkiye'nin de kaybedeceği bu güzel ilişkilerin, bu olumlu ilişkilerin neredeyse torpillenmesi söz konusu. Yani evet. Düşünebiliyor musun? Şimdi Cumhurbaşkanlığına oturtulmak istenen kişi Birleşmiş Milletler'in parametrelerine geçen akşam televizyonda safsata dedi. Birleşmiş Milletler'i kale almıyorum dedi. Bunlar safsatadır dedi. Tıpkı Türkiye'nin Çavuşoğlu'su gibi. Bunlar olabilecek şeyler değil. Ondan sonra da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturup bizim aleyhimize işte 7-8 madde özetledim bunları şeyde kendi sayfamda. Böyle bir durumla karşılaştık. Dolayısıyla şimdi Sayın Akıncı'nın bu yeni dönemde 5+1 görüşmelerinde bulunması hem Türkiye açısından hem Kıbrıs Türkleri açısından bana göre çok değer taşımaktadır. Evet. Rum tarafı bütün bunları bildiği için bütün verdikleri mesajlarda ne yaparsanız yapınız diyor Anastasiadis, beşliden bizi kaçırtamayacaksınız. Bakın yani son demeci, iki gün önceki demeci bu. Ben asla beşliden kaçmayacağım şeklinde konuşuyor. Dolayısıyla çok öyle, önemli bir döneme giriyoruz.
Öyle
ve
görün.
Bu sadece Kıbrıs sorununa ilişkin, sadece Kıbrıs sorununa ilişkin de değil. Bütün meseleleri o 5+1'de konuşmak ve hepsini birbirlerine bağlantılı bir biçimde çözmek imkanı doğmuştur. Bu da ilk kez olacak olan bir şeydir.
Evet. Burada noktalayalım istersen Hasan. Daha sonra hafta içerisinde de tekrar durumu güncelleyerek değerlendirme imkanımız olacak karşılıklı olarak. Ve tabii ki gelecek pazara kadar gelişmeler ne olacak? Büyük soru işaretleri içeren bir dönem. Bu çerçeve, bu kuş bakışı değerlendirme gayet umarım izleyiciler, dinleyiciler için yararlı olacaktır. Böyle noktalayalım. Çok teşekkürler bu sohbete katıldığın için.
Hayırlı, güzel günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Kıbrıs'tan sevgiler, selamlar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.